Kitabın adı Atatürk ve Din. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Panel 1998. Panel konuşmacıları Yekta Güngör Özden, Nevval Sevindi, Ahmet Gürtaş. 4. ayrım. Başkan, affedersiniz bir şey hatırlatayım. Falih Rıfkı Atay, Ali Suavi için Baş Veren Bir İnkılapçı adlı kitap hazırlamıştır. Onun gözünde Ali Suavi, baş veren bir inkılapçıdır. Nevval Sevindi, Osmanlı'da Kur'an esaslı hukuk sisteminin esnetilmesinden dolayı kavanini örfiye, gelenek yasaları geçerliydi çoğunlukta da, belki bu nedenle. Bu özgün hukuk sistemine daha sonra batıdan savcılık makamını, ceza ve hukuk muhakemeleri usullerini, ticaret ve ceza yasalarını aldılar. Belki de bu nedenle Cevdet Paşa Başkanlığı'nda düzenlenen Mecelle'nin 39. maddesinde şöyle dediler. Zamanın değişimiyle hükümlerin değişmesi inkar olunamaz. Yani yeni yüzyılın şiarı olan değişimi çok önceden benimsemiş bir kültürden geliyoruz. O nedenle Osmanlı İslahat Hareketleri'nin tarihi bir dinsel tepkiler tarihidir aynı zamanda. Toplumu düzenleyen bir kurallar sistemi olarak dinin tepkisi ayaklanmalar şeklinde zuhur etmiştir. Mustafa Kemal Nutuk'ta kendi döneminin ayaklanmalarını bu nedenle ayrıntıyla anlatır, hepsinin belgelerini sunar. Mustafa Kemal'in 20 Ağustos 1919 tarihinde Sivas valisine yazdığı gibi, ben ne Fransızların ne de herhangi bir yabancı devletin yardımına gönül düşürecek değilim. Benim için en büyük barınma yeri ve yardım kaynağı ulusumun göğsüdür. Mustafa Kemal ulusuna kayıtsız şartsız güvenir. Tam bağımsızlığına inanan yurtsever olarak onu Nutuk'ta izleriz hep. Tam bağımsızlık istenirse, bölüneceğimizi savunan birçok aydına karşı bir tek onun soluğu vardır. Böylesine halkına güvenen bir liderin onu tanımadığını düşünemeyiz. 10 Ekim 1919'da Mustafa Kemal'e Halide Edip'in gönderdiği telde, Amerikan yönetiminin resmi kişiliğinde din eğilimi olmadığı, Amerika'nın yönetim mekanizmasının dinsiz ve milliyetsiz olduğu savunularak, değişik soy ve mezhepte adamların anlaşmış olduğu bir ülke olarak tanımlanır Amerika. Tüm bu bağımlı yönelişlere onun cevabı şudur. Pek çok üzüntüye ve acınmaya değer. Böyle görmektedir bu fikirleri. Bu bağımlılık içeren fikirleri, üzülmeye ve acınmaya değer görmesinin ardında yatan onun ulusuna olan bağlılığı, inancı ve güvenine karşılık diğerlerinin bu ulusa güvenmemesi, inanmaması ve milletini daha aşağıda görmesidir. Ulusuna güvenmeyenlerin dine bakışıyla onun bakışı ciddi farklılıklar içerir. O, ulusun tüm devrimleri kucaklayacağına inanmaktadır. O, ulusun devrimleri kucaklayacağına inandığı için en radikal devrimleri büyük bir gönül rahatlığıyla yapmıştır. Bayburt'a 4 saatlik mesafede Hart köyündeki sahte peygamber olayını anlatır, ayaklanmayı nasıl bastırdıklarını anlatır. Henüz yıl 1920'dir. Meclisi açmak için de bir yandan uğraşmaktadır ve kendisini en çok uğraştıran şeyin, Düzce, Hendek, Gerede, Nallıhan, Beypazarı gibi yerlerden Ankara'ya yaklaşacak gibi görünen gerici ayaklanma dalgaları olduğunu belirtir Nutuk'ta. Bir an önce meclisi açmak istemektedir artık. Sonunda meclisin Nisan'ın 23'ünde Cuma günü açılmasına karar verilir. Der ki, bu karar üzerine 21 Nisan 1920 günü yaptığım bildirimi, o günün duygu ve anlayışına ne denli uymak gereğinde bulunulduğunu gösterir bir belge olarak sizin bilginize sunmayı uygun görüyorum. Bu bildiri madde maddedir. Şöyle başlar. 1. madde. Tanrı'nın yardımıyla Nisan'ın 23. Cuma günü, Cuma namazından sonra Ankara Büyük Millet Meclisi açılacaktır. 2. madde. Yurdun bağımsızlığı, yüce halifelik ve padişahlığın kurtarılması gibi en önemli ve ölüm kalımla ilgili bir görevi yerine getirecek Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü Cuma'ya denk getirmekle, o günün kutsallığından yararlanılacak ve bütün sayın milletvekilleriyle birlikte Mübarek Hacı Bayram Camii'nde Cuma namazı kılınarak Kur'an'ın ve namazın nurlarından ışık alınacak ve güç kazanılacaktır. Namazdan sonra Peygamberimizin kutlu sakalı ve kutsal sancak alınarak meclisin toplanacağı özel yere gidilecektir. Toplantı yerine girilmeden önce bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. İş bu törende camiden başlayarak meclise kadar kol ordu komutanlığınca askeri birliklerle özel tören düzeni alınacaktır. 3. madde, açılış gününün kutsallığını artırmak için il merkezinde Vali Beyefendi Hazretlerinin düzenleyeceği hatim indirmeye ve Buhari okunmaya şimdiden başlanacak ve hatmin son bölümleri uğur için Cuma günü namazdan sonra meclisin toplantı yeri önünde okunup bitirilecektir. 4. madde, kutsal ve yaralı yurdumuzun her köşesinde, yukarıda açıklandığı gibi şimdiden hatim indirilmeye ve Buhari okunmaya başlanacak. Cuma günü ezandan önce camilerde sela verilecek, hutbe okunurken halifemiz ve padişahımız Efendimiz Hazretlerinin kutlu adı anıldığı sırada kendisinin ülkesinin ve tüm uyruklarının bir an önce kurtarılmaları ve mutluluğa ermeleri için ayrıca dua edilecektir. Her yerde cuma namazından önce uygun görülecek biçimde mevlüt okutulacaktır. 5. madde, iş bu bildirimin hemen yayılıp dağıtılması için her araca başvurulacak, ivedilik de en sapa köylere, en küçük askeri birliklere, yurttaki bütün örgütlere ve kurumlara ulaştırılması sağlanacaktır. 6. madde, Ulu Tanrı'dan bizi başarıya kavuşturması için yakarırız. Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal. Hemen ertesi günü de her yere giden bir başka telde, bütün ulusun başvuracağı en yüce güçlü yerin adı meclis olacağı bilgilerinize sunulur diye yeni bir tel gönderir. Ulusun merkezi güç noktası belirlenir, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Okuduğum bildiri Mustafa Kemal'in kendi kaleminden çıkan en ince ayrıntılarıyla kendisi tarafından düşünülüp gereği yapılmış bir metindir. Burada lider olarak halkının ruhsal durumunu ve moral değerlerini korumaya ne kadar özen gösterdiğini açıkça izleyebiliriz. İşte ulusuna güvenmesinin nedeni de budur. Onu baştan aşağı değiştirmek için planlar yaparken bile onun dini geleneklerine ve moral değerlerine bütün ayrıntılarda önem vermiştir, değer vermiştir. Savaşmak ve yeniden yapılanmak için bunlara ihtiyacımız vardır. O da ülkesine ve ulusuna güvenen bir lider olarak, ülkesini seven bir lider olarak bunu bilmektedir. Padişahlık ile halifelik konusunda apaçık konuşamadığı dönemlerdir bu dönemler. 1921'e gelindiğinde, anayasanın çıkışından sonra Erzurum Milletvekili Hoca Raif Efendi ve arkadaşları, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin adını Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti olarak değiştirdiler. Bugünkü diliyle Kutsal Varlıkları Koruma Derneği. Nedeni şöyle belirtilir bu eylemin. Amaç, halifelik ve padişahlık haklarını korumak, ülkenin ve İslam dünyasının bugünü ve geleceği için büyük sakıncalara ve uyuşmazlıklara yol açacak Cumhuriyet yönetiminden kesinlikle sakınmaktır. Sizin, padişahlığı cumhuriyete çevirme amacı güttüğünüz sezilmektedir. Evet, onlar Mustafa Kemal'e böyle serzenişte bulunmaktadırlar. Sen bu düzeni cumhuriyete doğru çevireceksin, halifelik ve padişahlıktan ayıracaksın Türkiye'yi. Mustafa Kemal ile diğerlerinin din anlayışındaki fark işte burada ortaya çıkmaktadır. Onlar için din, padişahlık ve halifelik makamı ile eşdeğerde tutulurken, Mustafa Kemal din ile bunları ayırmaktadır. Dini, kültür ve inanç bazında tutmaktadır o. Yani devrimin önemli dönüşümü belirgindir. Din ve kadının konumu yeni bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Çünkü din ile kadının ilişkisi, kadını eve kapatan ve toplumdan soyutlayan anlayışa dayanmaktadır, dayatılmaktadır da. Ataerkil anlayış tüm dini anlayışın önüne geçmiştir. Sadece ulemanın değil, Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin kurucusu Rauf Bey'in de cumhuriyete karşıyken sonra en arslan cumhuriyetçi kesilmelerinin hesabını Mustafa Kemal Nutuk'ta sorar. Bu sonradan kurdukları partiye tutucu adı altında kursalardı keşke, belki anlamı olabilirdi. Ama onlar bizden de cumhuriyetçi maşallah der. Bu göz boyamacılığa ve dini kullanma gayret keşliğine kızar. Parti, dinsel düşüncelere ve inançlara saygılıdır ilkesini bayrak edinen kişilerden iyi niyet beklenebilir mi diye sorar ve devam eder. Bu bayrak, yüzyıllardan beri bağnazları, boş inançlara kapılanları aldatarak özel çıkarlar sağlamaya kalkışmış olanların taşıdıkları bayrak değil mi? Türk ulusu yüzyıllardan beri sonsuz yıkımlara, içinden çıkabilmek için büyük özveriler gerektiren pis bataklıklara hep bu bayrak gösterilerek sürüklenmemiş midir? Cumhuriyet ve ilerici gibi görünenlerin dinsel bağnazı taşkınlığa vardırarak ulusu, cumhuriyete, ilerlemeye ve yenileşmeye karşı kışkırtmak değil midir bunlar? Mustafa Kemal'in partisi halifeliği kaldırdı. Müslümanlığı yaralıyor, sizi gavur yapacak, size şapka giydirecek diye bağırmıyor mu? Diye devam eden uzun bir değerlendirmedir bu Mustafa Kemal'in ağzından. Sonunda bu parti kapatılır. Mustafa Kemal gericiliği dinin siyasi olarak kullanılmasında görmektedir. Onun din anlayışı şekillenmiştir. Laik bir Türkiye Cumhuriyeti, Batı'da ticaret ve endüstri devrimini yarattığı laik hukuk sistemini Türk toplumu kültürel olarak başarmıştır bugün. 20 Ocak 1921 tarihli anayasanın 2. maddesinin Türk devletinin dini İslam'dır ibaresi ona göre ilk fırsatta kaldırması gerekendir. Nutuk da şöyle der. İkinci nokta baylar, bu cümlenin acilen çıkarılmasıydı. İstanbul ve İzmit gazetecileriyle yaptığım uzun görüşme sonucunda bir gazetecinin şu sorusuyla karşılaştım. Yeni hükümetin dini olacak mı? Açıkça söyleyeyim ki bu soruyla karşılaşmayı hiç istemiyordum. Nedeni pek kısa olması gereken bu yanıtın o günkü koşullara göre ağzımdan çıkmasını daha istemiyordum. Çünkü uyruklar arasında ayrı ayrı dinlere bağlı topluluklar bulunan ve her dine bağlı kimse konusunda tüzüğe uygun ve yansız işlemde bulunmaya ve mahkemelerin de uyrukları ve yabancılar üzerinde eşit olarak bunu tutturmaya yükümlü bir hükümet düşününce, inanç özgürlüğüne saygı göstermenin gereğinin farkındayım. Hükümetin bu doğal niteliğinin kuşkulu anlam çıkarmaya yol açacak niteliklerle sınırlandırılması da besbelli doğru değildir. Türkiye Devleti'nin resmi dili Türkçedir dediğimiz zaman bunu herkes anlar. Hükümet ve resmi işlemlerde Türkçenin geçerli olduğunu herkes kabul eder. Ancak Türkiye Devleti'nin dini İslam dinidir cümlesi böyle mi kabul edilecektir? Bunun besbelli açıklanması, yorumlanması gerekmektedir. Baylar, gazetecinin sorusuna hükümetin dini olamaz diyemedim, tersini söyledim, vardır efendim, İslam dinidir dedim. Ancak hemen İslam dininde düşünce özgürlüğü vardır cümlesiyle yanıtımı açıklama ve yorumlama gereğini hissettim. Demek istedim ki hükümet düşüncelere ve inançlara saygı göstermekle yükümlüdür. Gazeteci verdiğim yanıtı besbelli akla yakın bulmadı ki yeniden sordu. Yeni hükümet bir dine bağlı olacak mı? Olacak mı, olmayacak mı bilmem dedim. Konuyu kapatmak istedim ancak olmadı. Gazeteciler o zaman da bugünkü gibiymiş. Öyleyse denildi, herhangi bir sorun üzerinde inançlarıma ve düşüncelerime uygun bir görüş ortaya atmaktan hükümet beni yasaklayacak ya da bunun için beni cezalandıracaktır. Oysa herkes kendi vicdanını susturmaya olanak bulabilecek mi? O zaman iki şey düşündüm. Biri, yeni Türkiye Devleti'nde her ergin kişi dinini seçmekte özgür olmayacak mıdır? Öteki, Hoca Şükrü Efendi'nin bir takım büyük bilgin arkadaşlarımızla birlikte düşündüklerimizi, din kitaplarında bulunan belli ve değişmez Müslümanlık kurallarını yayımlayarak, ne yazık ki yanılgıya sürüklendiği görülen İslam kamuoyunu aydınlatmayı kaçınılmaz bir ödev saydık başlangıcından sonra söylenen, İslam halifeliği din buyruğunu korumak ve savunmakta, peygamberin yerini tutmaktadır. Dinsel hükümler koymakta, peygamber efendimizin vekilliğini yapmaktadır. Oysa hocanın sözlerini uygulamaya kalkışmak, ulusal egemenliği, düşünce özgürlüğünü kaldırmaya çalışmaktır. Bundan başka, hocanın bilgi dağarcığı çok eskilere dayanıyor. Öyleyse, anlamı ve içeriği artık herkesçe iyice aydınlığa kavuşmuş olan devlet ve hükümet sözlerini ve millet meclislerinin görevlerini din ve din kuralları örtülerine bürüyerek kim ve niçin aldatılacaktır? İşte bu nedenden dolayı Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra da yeni bir anayasa yapılırken, laik hükümet sözünden dinsizlik anlamı çıkarmaya eğilimli ve neden arayıcı olanlara fırsat vermemek amacıyla, yasanın ikinci maddesini anlamsız kılan bir sözün konulmasına göz yumulmuştur. Anayasanın ikinci ve 26. maddelerinde gereksiz görünen ve yeni Türkiye Devleti'nin ve Cumhuriyet yönetiminin çağdaş niteliğiyle bağdaşmayan sözler, devrim ve Cumhuriyet'in o zaman için sakınca görmediği ödünlerdir. Burada sizin de çok açık ve net anladığınız gibi, fikir özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü, insanların vicdan özgürlüğünü, istedikleri dine inanmakta, davranmakta ve istedikleri şekilde ibadet etme özgürlüğünü laik Türkiye Cumhuriyeti kavramında bulduğunu açık, seçik ve net olarak ifade etmiştir. Kendisine karşı olanların hep dini, halifeliği kalkan yapmaya çalışmaları nedeniyle de şöyle der. Müslümanları ve Türk ulusunu böylesine düşmüş saymak, Müslümanlık dünyasının arınmış özünden, yaratılış inceliğinden, alçakça ve canavarca amaçları için yararlanmayı sürdürmek artık o denli kolay olmayacaktır. Saygısızlığın da bir çizgisi var yani. Evet, bunu bir saygısızlık olarak görmektedir. Çünkü İslamiyet'in, Müslümanlığın Türk-İslam anlayışının inceliklerine, tasavvufi içeriğine çok vakıftır o. Evet, o Müslümanlığın inceliğine ve kültürüne karşı yapılan saygısızlığa karşıdır. O, ülküyü şöyle belirler. Türk ulusunu uygar dünyada kendisine yaraşan yere yükseltmek ve Türkiye Cumhuriyeti'ni sarsılmaz temelleri üstünde her gün daha da güçlendirmek. Bu ülkü bugün de Türkiye'nin vizyonudur ve hedefidir. Türkiye bu geçirdiği reform ve dönüşüm süreciyle bugün İslam dünyasında İslam aydınlanmasını gerçekleştirebilecek tek ülkedir. Çünkü pozitif bilimlerle birleşen ruh dünyasını yeni bir sentezde buluşturan Türkiye'dir. Türk kadınına ve Türk İslam anlayışına ve kültürüne yeniden yükselme şansı veren Atatürk'ün vizyonudur. Türkiye bu bölgede yeni bir sentez üretmeyi başarmış biricik İslam ülkesidir. 21. yüzyıl Türk Rönesansı'na açılan bir kapı olabilir. Yeter ki ortak hedefimiz Türkiye olsun. Mustafa Kemal der ki, biz Türk'üz, tam manasıyla Türk'üz. İşte o kadar. Bize iyi Müslüman olmak yeter. Asya için ve Avrupa için bizim kanunumuz aynıdır. Dostlara sahip olmak, tam bağımsızlığımızı korumak, her şeyi Türk cephesinden değerlendirmek. Bu, gerçekçi bir görüştür. Evet, ben de bu gerçekçi görüşe katılıyorum. Bu güncellik sorumluluk getirirse onu sürekli kılmak da boynumuzun borcudur diyorum. İnsan ruhunun ölmezliğini aklımızla ileriye taşıyabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Başkan, Neval Hanım'ın soyadı Sevindi ama dinleyenler sevindi bugün. Efendim, Atatürk'ün din hakkında çok güzel sözleri var. Bunun üç tanesini genç kardeşlerim için burada okumak istiyorum kısaca. Allah kavramı insan beyninin çok güç kavrayabileceği çok güç fizik ötesi bir meseledir. Ancak din lüzumlu bir kurumdur. Dinsiz milletlerin yaşamlarını sürdürmesine olanak yoktur. Yalnız şurası var ki din Allah ile kulu arasındaki bağlılıktır. Hani dinsizdi? Devam ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in 16. suresinin 35. ayetinde peygamberin niçin görevlendirildiğine ilişkin sözlere yorum getiriyor. Neval Hanım okudu. Hilafet tartışmalarında İzmit toplantısında geçmiştir. Ulu Tanrı Kur'an-ı Kerim'inde kendisine emirlik, saltanat ve taç vermiş değildir. Hükümdarlık vermiş değildir. Peygamberlik vazifesiyle göndermiştir. Cenab-ı Peygamber devletlere gönderdiği peygamberlik mektuplarında buyurmuşlardır ki, Allah birdir ve ben onun tarafından size gerçeği anlatmakla görevliyim. Hak dini İslam dinidir, bunu kabul ediniz ve fakat ilave etmiştir. Ben size hak dinini kabul ettirmekle zannetmeyiniz ki sizin milletinize, sizin hükümetinize el koymuş olacağım. Siz hangi hükümet şeklinde, hangi durumda bulunuyorsanız o yine aynı kalacaktır. Baştan sona Atatürk'ün sözü. Demin Sayın Yılmaz değindi. İslamiyet'te halifelik siyasi makamdır, yönetim makamıdır. Ama Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra böyle bir makama gerek kalmamıştır. Hz. Muhammed son peygamberdir. Onun için uyduruk peygamberlerin, bayan veya bay peygamber özentilerinin ortada dolaşmasının da hiçbir anlamı yoktur. Bakın değerli dinleyenler, bir sözü daha. Türkiye Cumhuriyeti'nde her yetişkin dinini seçmekte hür olduğu gibi belirli dini merasimde de serbesttir. Yani ibadet hürriyeti vardır. Tabiatıyla ibadetler güvenlik ve genel adaba aykırı olamaz. Siyasi gösteriş şeklinde de yapılamaz. Sonunu okuyorum. Bizim dinimiz için herkesin elinde bir değer ölçüsü vardır. Bu değer ölçüsüyle herhangi bir şeyin bu dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa, toplum çıkarına uygundur, biliniz ki o bizim dinimize de uygundur. Bir şey akla, mantığa, milletin çıkarlarına, İslam'ın çıkarına uygunsa, kimseye sormayın, o şey dindir, dinidir. Eğer bizim dinimiz akıl ve mantıkla uyuşan bir din olmasaydı, en mükemmel din olmazdı, en son din olmazdı. Hani dinsizdi bu adam? Değerli dinleyenler, geçenlerde söyledim, yineliyorum. Din siyasallaşırsa demokrasi dinselleşir. O bakımdan dinle oyun oynayanlara olanak tanımayınız, hoşgörüyle yaklaşmayınız. Ahmet Bey'den önce bir sözüm daha var. Atatürk'ün Haçlı ordularının önüne çıkan eski Osmanlı orduları gibi Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda ülkemizi işgal etmek isteyen emperyalist güçleri durdurması, onların kutsal topraklara kadar inmesini önlemiştir. Bu nedenle bugün dünyada en iyi Müslümanlık örneğini veren Türk ulusudur. Atatürk, Türkiye'de yaptıklarıyla yalnız Türkiye Müslümanlığı için değil, dünya Müslümanlığı için en büyük katkıyı yapmış insandır. Onu bir kez daha saygıyla anıyorum. Buyurun efendim. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 46. Devamı 5. ayrımda.